Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Yüz Akı Dergisi'nin Şubat 2020 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. İlk olarak da değerli dinleyenlerimiz Halil Kaşıkçı imzalı Kabe'nin Kapısında başlıklı yazıyı sunacağız. Allah Teala İbrahim Suresinin 34. ayeti kerimesinde "Size verdiğim nimetleri saymaya kalksanız sayamazsınız." buyuruyor. İmtihan dünyasının yani ahiretin dershanesi olan bu fani alemde hazırlığın başında bize verilen nimetlerin nasıl değerlendirildiği elbet sorulacak. Ömrünü nerede, nasıl geçirdin? Servetini nerede, nasıl harcadın? İlmini nerede, nasıl kullandın? Bunlar ilk önce muhatap olacağımız sorulardır. Bu suallere yüz akıyla cevap vermenin hazırlığı dünyada bize verilen ömür kadardır. Allah Celle Celaluhu bizi yaratırken nefisle birlikte yaratmıştır. Nefis batılla hakka ayıran bir perdedir. Akıl ve irade bu perdeyi aralamanın anahtarıdır. Mevlana Hazretleri'nin buyurduğu gibi Musa da Firavun da kalbimizdedir. Akıl ve irade bizi Musa'ya yaklaştırırsa ebedi alemde kitabımızı sağ elimizden alır, mizanda sevap tartımız ağır gelir, sırattan da şimşek gibi geçeriz inşallah. Bütün bunların zemini bu alemdir. Ömrümüzü yaşarken la ilahe diyerek sahte ilahları kalpten atmak, İllallah'ı kalbe indirmek ve nakşetmek lazımdır. Bu hayat düsturumuz, hayat gayemiz ve hedefimiz olmalıdır. Fani hayatın gelgitleri bizi etkilememelidir. Bu hakikate tam bir misal olur mu bilemem ama bir hatıramı paylaşmak isterim. Son haç seferimizde bir oda arkadaşımız vardı. Ondan hayat hikayesini dinledim. Bu ibretlik hayatta kalpteki iman pırıltısının nerede ve ne zaman dışa vurup parlayacağını, o kişide şimşekler çaktıracağını, geç kalmanın, bilememenin ezikliğini, tutuşan ve yanan kalbin dışa vuran tezahürünü gördüm. Bu kardeşimizi daha evvel tanımış değildim. Odamızda 4 kişi kalıyoruz. İkisiyle Erenköy'den samimi olmasak da bir tanışıklığımız var. Fakat bu arkadaş üçümüze de yabancı. Bu yolda acemi olduğu belli, bir nevi yalnız. Kendi halinde bize namazda, tavafta ve ziyaretlerde teklifimize rağmen katılmayan, hala kendi aleminde yaşayan bir tavır içinde. Birkaç defa gerek bize gerekse kafile başkanımıza olumlu cevap vermeyince fazla ısrarcı olmadık. Ben biraz daha yakın ve samimi duruyorum. İzin verdiği kadarla yardım etmeye çalışıyorum. Grupta en çok konuştuğu kişi de benim. Günlerimiz bu şekilde geçiyor. Arefe günü yaklaştı, bizde Arafat hazırlığının heyecanı ve telaşı başladı. Yiyeceklerimiz, su gibi ihtiyaçlarımızın temini, çadırlarımızın yeri ve numarası, Müzdelife ve Mina yolculuğu vesaire. Fakat arkadaşımızda bu telaş ve hazırlıklardan hiçbir eser ve gayret yok. Ancak olmazsa olmazlarda ısrarcı olup yapması gereken şeyleri söylüyoruz. Arafat'a çıkacağız, ihramları giyindik arkadaşımız, ben elbiseyle gitsem olmaz mı havalarında. Ama mecburiyetini anlatınca kabul ettim. Hoca efendi, dua edip Arafat için niyet edeceğiz diyor. Arkadaşın ayağında çorap ve ayakkabılar var. Israrla illa ben böyle gideceğim diyor. Hoca efendinin de çabalarıyla bir terlik bulduk, çorap ve ayakkabılarını çıkardı. Grubun içine girince o havaya alışıp yaşamaya başladı ve itirazsız bizlere dahil oldu. Arafat ve Müzdelife, oradan da Mina'daki vazifelerimiz bitti ve otellerimize döndük. Arafat'a çıkmadan evvel arkadaşımızın klimadan ötürü aldığı mikroplarla biraz ateşi ve kırgınlığı vardı. Vücut takati düşünce ve o kırgınlık, yorgunlukla birleşince hastalığı arttı, ateşi yükseldi ve yatağa düştü. Eczacı olmamın verdiği tecrübe ve ilaç imkanlarıyla arkadaşın yanında kalıyor ve hizmet etmeye gayret ediyordum. Yemek, ilaç vesaire 2 günün sonunda biraz kendine gelir gibi oldu. bu kardeşimiz Mekke'ye geldiğinden beri bir veya iki defa vakit namazı kılmaya Kabe'ye gitti ve bir daha hiç gitmedi. Namazlarını odada veya yakın mescitlerde kıldı. Zaman zaman haddimizi aşmadan yaptığımız tekliflerimize de olumlu cevap alamadık. Bu durum bizde bir merak uyandırdı. Baş başa kaldığımız bir zamanda hem merakımızı gidermek hem de biraz faydalı olmak gayesiyle konuyu açmak istedim. Anladım ki kardeşimizde gerek bu durumu izah etmek, gerekse bu kanaati bizim üzerimizden almak için anlatma ihtiyacı hissetmiş olacak ki başladı anlatmaya. Ben hattat ve ressamım. Geçimimi böyle sağlıyorum. Hattatlık benim baba mesleğim. Babam zamanın ünlü hattatlarıyla arkadaştı. Kadıköy'de bir pasajın içinde beraber çalışır, vakit geçirir, hatta bazen de demlenirlerdi. Hat için gelenlere bazen bunun karşılığı olarak yiyecek, içecek aldırırlar. Onlar gelene kadar bir hat yazıp gönderirlerdi. Ben bunları görerek yetiştim. Sonra evlendim ve aile sorumluluğu omuzlarıma çöktü. Maalesef ben de içkiye müptela oldum. İçki beni o derece esir etti ki ellerim titremeye başladı ve fırça tutamaz oldum. Ama geçindirmeye mecbur olduğum bir ailem vardı. Çalışmaya ve resim yapmaya mecburdum. Fırça tutamadığım için resimlerimi fırçasız parmak uçlarımla yapmaya başladım. Elim titrediği için resimlerde belirgin bir konu ve hat yoktu. Sanki yeni bir ekol gibi değerlendirildi. Kimse işin aslını bilmiyordu tabii. Parmak uçlarım yara olunca parmaklarıma bez sardım, öyle çalışıyordum. Derken basına konu oldu, gazetelere haber oldu. Röportaj için geldiler. Bu zamanlar içkiye devam ettim. Fakat tedavi için doktor ve hastahaneye de başvurdum. Vücudum takatini yitirdiği için mecburen içkiyi bıraktım ama tahribatı bende devam etti. Hayatımı bu şekilde sürdürdüm. Allah ailemden razı olsun. Onun ısrarı ve isteği üzerine hacca geldim. Eşimin fedakarlığı ve sabrı bana karşı olgunluğu karar vermemde çok tesir etti. Ona minnettarım. Bunlar Mekke'de bir otel odasında 25-26 sene evvel anlatılanlardan bende kalan izler. Ben de kendimi anlattım. Birbirimizi daha iyi anlamaya çalıştık. Yakınlığımız daha da arttı. Veda tavafı yapmamız gerektiğini, bunun haccın vaciplerinden olduğunu söyledim. Eski itirazları yoktu. Daha kolay kabullendi ve beraber tavafa gittik. Hiç konuşmadı, kendi halindeydi ama ruhu ve bedeni orada değildi. Yedinci şaftan sonra dua için ellerimizi kaldırdığımızda kendisini Kabe'nin örtüsüne adeta yapışmış hıçkırıklar halinde ellerini semada gördüm. Nasıl da yalvarıyor, nasıl da dua ediyor. Tevbede zirvedeydi sanki, tamamen Allah'la beraber. Ben de sözün bittiği yerdeydim. Bu hal 10-15 dakika belki de daha fazla devam etti. Sonra tavaf namazını kıldık. Orada oturup vakit namazını bekledik. Bu zamanda birbirimizle hiç konuşmadık. Otelimize döndük. Zaten ertesi günde otelimizden ayrılacaktık. Fakat bu kardeşimin Kabe'deki hali, duası, belki de tövbesi bilemiyorum beni çok etkiledi. Biraz cesaretlendim. Dedim ki, sizden bana bir hatıra kalsın. Oradaki haleti ruhiyenizde bana bir Kabe resmi çizer misiniz? Dedim. Kabul etmedi. Bu isteğimi birkaç kere tekrar etmeme rağmen kabul etmedi. Anladım ki o halini kimseyle paylaşmak istemiyor. Maddi bir dünyalığın bunun karşılığı olamayacağını anladım. Ben de böyle bir anın tespitinden mahrum kaldım. Allah Celle Celaluhu ondan razı olsun. Tevbelerimizi kabul etsin inşallah. Hakikati anlamak, hidayete ermek, kalbin ram olması, inanmak ve teslimiyet bir kul için son noktadır. İmanla göçebilmek ve Allah'ın sonsuz rahmetine, merhametine kendimizi bırakmak. Ne mutlu tevbe edip Allah'a kul, Habibine ümmet olanlara. Değerli dinleyenlerimiz, Halil Kaşıkçı'nın kaleme aldığı Kabe'nin Kapısında başlıklı yazıyı paylaştık. İlk olarak Sesli Dergi'de Yüz Akı Dergisi'nin Şubat 2020 sayısından. Bir başka yazıyla devam ediyoruz. Bu kez Cahit Özdemir'in kaleminden İman Selameti İçin Tefekkür Derinliği başlıklı yazıyı sunacağız. İnsanı diğer canlılardan ayıran ve eşrefi mahlukat vasfının nişanesi olan en önemli husus, ihsan buyurulan akıl nimetidir. Bu nimetledir ki bir kul olarak kendisine tahsis buyurulan esveli safilinle âlâ-yı illiyyin arasında bir mevki tutacaktır. Şayet bu nimetin icabını yerine getirmeyip kendisinden beklenen mesuliyetlerden imtina ediyorsa, bu farik vasfın imtiyazından mahrum kalarak belhüm edal, hayvandan da aşağı derekelere yuvarlanması mukadder olur. İnsana bahşedilen akıl nimetinin en müşahhas neticesi düşünmek fiilidir. Batılı filozoflardan Descartes'in bu hususu ifade sadedindeki meşhur sözü, "Düşünüyorum, o halde varım"dır. Ancak bu keyfiyet asla Nasrettin Hocamızın meşhur fıkrasındaki hindinin düşünmesi gibi mütalaa edilmez. Bu bir meselenin tetkiki için efradını cami, ayarını mani bir çerçevede kafayı yorarak hakikati aramak tarzında düşünülebilir. Tabii bu gayret için doğru bir fikri zeminin tespiti önemlidir. Aksi halde ortaya konulan düşünce mahsullerinin hakikatler yerine yanlışlıklar ve hatta bir takım sapıklıklar olabileceği aşikardır. Bu şekilde fertleri ve cemiyetleri doğruya yönlendirme yerine hüsran girdaplarına sevk ederek sükuti hayallerle mefluç hale düşürmek hem mazide hem de günümüzde müşahede edilen hazin bir vakadır. İmam-ı Azam Rahmetullahi Aleyh Hazretleri, kendisine suikast yapmaya niyet eden bir grup dehri, inkarcıyla münazara yapmak için sözleşirler. Mantık ilminde üstad olduğu bilinen İmam Hazretleri dehrilere, fırtınalı, köpürmüş bir denizde, kıymetli mallarla yüklü olan kaptansız bir geminin bulunmasına ne dersiniz diye sorar. Muhatapları böyle bir şeyin olamayacağını söyleyince İmam-ı Azam Hazretleri onlara şu ikna edici karşılığı verir. Hali, şekli, işleri sürekli değişen, nizamını idrakin mümkün olmadığı bu dünyanın ve kainatın hakimi, yaratıcısı ve sahibi olmadığına nasıl hükmedersiniz? Dehriler bu sual karşısında ikna olup tevbe etmekten başka bir çıkış yolu bulamazlar. Şahsi kaygılardan beri olan, doğruyu bulma aşkıyla başlayan tefekkür vetiresinde hakikat süzüle süzüle billurlaşıp ortaya çıkar. Mesela İmam-ı Azam Rahmetullahi Aleyh Hazretlerinin münazaralarda her halükarda karşıdakine üstün gelme, onu yenme ihtirası yoktur. Sadece muhatabı da haklı çıksa gerçeğin ortaya konulması gayreti vardır. Hatta benliğe muhalefet için doğrunun karşıdaki şahıstan sadır olması temennisi bahis mevzudur. Bu cümleden olarak İmam-ı Azam Rahmetullahi Aleyh Hazretleri başkalarıyla münakaşa etmekten kaçınmasını söylediği oğlunu, kendisinin doğru karşıdaki şahıstan da çıksa onu isteyeceğini, onunsa buna razı olamayabileceği hususunda ikaz eder. Anadolu'muzun gönül sultanlarından Yunus Emre, hakikate ulaştıracak zihni ameliyenin çerçevesini şöyle terennüm eder. Severim ben seni candan içe ruh. Yolum vardır bu erkandan içe ruh. Şeriat, tarikat yoldur varana. Hakikat meyvesi andan içe ruh. Beni bende demen, bende değilim. Bir ben vardır bende, benden içe ruh. Salih kula düşen tefekkür derinliğiyle bu basamakları aşarak hakikate ulaşma saadetine ermektir. Kelime-i tevhid, ezel bezminde verilen söze vefanın gereği olan tevhid akidesinin ilanıdır. Kur'an-ı Kerim'de imanın ikrar ve tasdiki zaruretiyle alakalı olarak, şüphesiz Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Bunun dışında kalan günahlarıysa dilediği kimseler için bağışlar. Allah'a şirk koşan kimse şüphesiz büyük bir günah işleyerek iftira etmiş olur. Buyurulur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bunun lüzumuna binaen şöyle buyurur. İlk söz olarak çocuklarınıza güzel bir şekilde La ilahe illallah demeyi öğretiniz. İmanın parlaması, taklidiliği aşıp tahkiki olmaya yükselmesiyle mümkündür. En üst seviyede tetkik ve tefekkürle hakka yakîn mertebesinde ulaşılan bir iman kulu, Allah'ın onlardan razı olduğu, onların da Allah'tan razı oldukları müjdesine layık hale getirir. Bununla alakalı olarak tasavvuf, bu saadete vasıl olabilmek için ihsan kıvamında kulluğu talim eden bir mekteptir. Hakikat aşkı yerine yeni bir yaklaşım zihniyeti, tarihselcilik anlayışı, ıslahat vehmi, şöhret iptilası, dünyevi makam ve mevki ihtirası gibi ihlas ve samimiyet dışı niyetlerle istikametten sapan çeşitli çıkmaz yollar ihdas edilmiştir. İslam ümmeti bugün ılımlı İslam, radikal İslam, Kur'an İslamı, selefilik, çeşitli içtimai fikirlerle terkip edilen İslamlar gibi farklı ve hepsi de çeşitli istihbarat servislerinin murakabesinde olan İslam yaftalı hiziplerle dayanışma ve birlikten mahrum bir kargaşa ve çatışma vasatına sürüklenmiştir. Ülkemizde daha yakın bir zamanda vuku bulan dış mihrakların yönlendirmesi istikametinde cemiyeti zorla yeniden tanzim etme gayretleriyle bilinen mahut 28 Şubat dönemi ve akim kalan 15 Temmuz kanlı darbe teşebbüsü bu cümleden vahim hadiselerdir. Mevlana Hazretleri insanın müsbet veya menfi amelleriyle alakalı olarak şöyle buyurur. Ey hak yolcusu! Gerçeği öğrenmek istiyorsan, Musa da Firavun da ölmediler. Bugün senin içinde yaşıyorlar. Senin varlığına gizlenmişler. Senin gönlünde savaşlarına devam ediyorlar. Bu tespit meyanında tabii ki insan hangi tarafı seçiyorsa, amelleri de o istikamette ortaya çıkacaktır. Gönül tabipleri dünyaya bakış tarzını şu şekilde tasnif ederler. Dünya, ehlullah için bir seyri bedai, ilahi sanat harikalarını seyredip tefekkür etmek ve onlar vesilesiyle Allah'ın yüceliğinin idraki içinde yaşamakken, zıttına gafiller içinse yemek ve şehvettir. İman selametiyle iki cihan saadetini kazanmak, ahiretin tarlası hükmündeki dünyayı, ihsan buyrulan bir hiç hükmündeki ömürde hakkıyla tanıyıp, usulünce değerlendirebilmekle mümkündür. Gölgesi üzerimize düşen mübarek üç ayların rahmet iklimi de, bunu talim için en güzel fırsattır. Değerli dinleyenlerimiz, Cahit Özdemir'in kaleme aldığı İman Selameti için Tefekkür Derinliği başlıklı yazıyı paylaştık. Son olarak bugün Sesli Dergi'de Raif Koçak imzalı Allah Teala'nın Hakkına Riayet Etmek başlıklı yazıyı sunacağız. Sonsuz kudreti ve kuvvetiyle zerreden küreye şu muazzam kainatı muntazam bir şekilde yaratan Allah Teala, hem yarattığı kainatın hem de içindeki mahlukatın nizam ve intizam içerisinde yaşaması için belli kaideler koymuştur. Yarattığı kainatı ve içindeki mahlukatı en iyi şekilde tanıyan, onların zafiyetlerini ve yeteneklerini en iyi bilen Allah Teala, mahlukatın içerisinde akıl ve idrak nimetini verdiği insanoğlunun bu nimeti en iyi şekilde kullanmasını ve bir imtihan mekanı olan dünyadan geçip ebedi bir hayat olan ahiret yurduna göç etmesini murat etmiştir. İnsanlık tarihi boyunca Allah Teala'nın kanunlarını uygulayan cemiyetlerde sulh, sükun ve refah hüküm sürerken, onun kanunlarının göz ardı edildiği cemiyetlerde kavga ve kargaşa hüküm sürmüştür. İnsanoğlu ne zaman ki kendisini yaratan ve ihtiyaçlarını en iyi bilen yaratıcısının hükümlerini unutup bu hükümlere sırt dönmüş, şeytanın ivalarına aldanmışsa o dönemden itibaren yeryüzünde nizam ve intizam bozulmuş, adaletin yerine zulüm almış ve sükunet ortadan kalkmıştır. İnsan yeryüzünde Allah'ın halifesi olmak ve yalnızca Allah'a ibadet etmek gayesiyle yaratılmıştır. Vazifesi Allah'a kulluk olan ve dünya imtihanını kazanıp çıkarıldığı cennete yeniden dönmek için çabalayan insanın, kendisi gibi olan insanlara, makamlara, mala, mülke ve çeşitli şeylere kul olması, yeryüzündeki kargaşanın, zulmün ve eziyetlerin en önemli sebeplerinden biri olmuştur. Nasıl ki bir bedende iki kalp ve beyin olamıyorsa, bir müessesede aynı yetkide iki yönetici olamıyorsa, bir devletin iki başkanı olamıyorsa, hatta bir mahallede iki muhtar olamıyorsa, olması dahilinde çatışma ve kargaşa oluyorsa, bu kainatı yaratan Allah Teala'nın da yetkilerinde, koyduğu kanunlarda bir ortak olamaz. Allah'ın mülkünde O'nun koyduğu kanunlara alternatif kanunlar oluşturmak, bugün olduğu gibi kavga ve kargaşaya sebep olmaktır. Bu durumu ecdadımızdan Sultan II. Selim Han şöyle ifade etmiştir. Aşkı sadıkta dil birdir, olamaz yar iki, hiçbir taht üzere mümkün mü ola hünkâr iki? İnsanoğlu Allah'ın kanunlarını terk edip kendi akıllarıyla sistemler, kanunlar ve devletler kurmaya başladıktan sonra yeryüzünde kavga, kargaşa ve savaşların sonu gelmemiştir. Allah'ın kanunları ve nizamı insanı yüceltirken onu yeryüzünün efendi kılıp bütün mahlukatı onun hizmetine sunarken beşeri ideolojiler insanı insana, sistemlere, putlara, mala, mülke, makamlara hizmetçi etmiş ve onun şerefini ayaklar altına almıştır. Bunu yaparken dünyayı ıslah edecek, nesli ve ekini koruyacak insanı hem kendi neslini hem de içinde yaşadığı dünyayı, iklimi ve nesli yok edecek bir canavara dönüştürmüştür. Kendisini yaratan Allah Teala'nın kanun ve kaidelerine riayet etmesi halinde eşrefi mahlukat olma payesi verilen insan, kendi heva ve hevesine, şeytanın yalanlarına ve ivalarına uyması halinde ise esveli safiliğinden olma durumuyla karşı karşıya kalmaktadır. Eşrefi mahlukat olan insan, önce kendi kalp dünyasında kendisini Rabbinden uzaklaştıran, ona muhalefet eden bütün varlıklardan, dünyevi ve nefsani kirlerden arınmaya ve bu mekanı tek ve yegane yaratıcımız olan Allah Teala'ya tahsis etmek için mücadele etmelidir. Yaratılmış her şeyin bir hakkının, hukukunun olduğuna inanıyor, bu hakların teslimi noktasında hassasiyet gösteriyoruz. Pekala, Allah Teala'nın da hakkının olduğunu biliyor muyuz? Yaratılmışların hakkına, hukukuna riayet etmek için hassas davrandığımız kadar, bizi yaratan Rabbimizin hakkına da yeteri kadar hassasiyet gösteriyor muyuz? Nasıl ki bize emanet olarak verilen evlatlarımızın üzerinde bir başkasının hüküm vermesini, onlara istediklerini yaptırmasını anne baba olarak normal karşılamıyorsak, bize ait olan bir mülkün veya eşyanın bizim dışımızdaki bazı insanlar tarafından rızamız ve iznimiz olmadan kullanılmasına, tasarruf edilmesine tepki gösteriyorsak, sadece dünyaya ait olan şeyler için bile bir başkasının iradesine razı olmuyorsak, yarattığı kainatı ve içindeki mahlukatı üzerinde tasarrufta bulunması gerekenin yalnızca onları yaratan Allah Teala olması gerektiğini kabul etmeli ve bu hakkı teslimi konusunda mücadele etmeliyiz. Bugün yeryüzünde hangi yana baksanız güçlü olan veya gücü yanına alanların kendilerinden zayıf ve yardımsız kalanları ezdiğini, zulmettiğini, hatta soykırıma tabi tutup yok etmeye çalıştığını görürsünüz. Yaşanan bu mücadelenin bir inancın, bir düşüncenin hakim olması için değil, herhangi bir maddenin veya zenginliğin ele geçirilmesi, o zenginliğe sahip olanların da güçlülere kul, köle olması için yapıldığını görüyorsunuz. Adaleti tarif edenler, bir şeyin olması gereken yerde durması diye ifade etmişlerdir. yani bir şey aslına, esasına uygun bir yerdeyse, yaratılış, yapılış amacına hizmet ediyorsa, orada bir aksaklığın ve noksanlığın yaşanması beklenmez. Şayet bunun tersi yaşanıyorsa, orada her türlü zulmün yaşanması beklenir. Bir şey haddini aşınca zıddına inkılap eder misali, insan da haddini aşmış ve dengeyi bozmuştur. Şimdi yeniden kendisine çizilen kulluk sınırlarına çekilmeli ve kendisine kul olma bahtiyarlığına erdiği Rabbimizden ziyade kendisi gibi mahluklara, fanilere ve nefsin arzularına kul olma bedbahtlığını seçmemelidir. Rabbül Alemin olan Allah Teala haddimizi, hududumuzu bilmeyi ve Rab olarak sadece kendisini tanımayı ve bu uğurda mücadele etme şuurunu bizlere nasip etsin. Amin. Raif Koçak imzalı Allah Teala'nın Hakkına Riayet Etmek başlıklı yazıyı paylaştık Yüz Akı Dergisi'nin Şubat 2020 sayısından son olarak değerli dinleyenlerimiz. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun. Hoşçakalın.